Ayrım 27.
Daha çok insanı mutlu etmek isterken komünciler, özellikle bu nedenle çok sayıda düşmanın kendilerine diş bilediğini unutuyorlardı. Kan akmasına meydan vermemek için komün iç savaşı ilk başlatan olmak istemiyordu. Diğer hatalarıyla birlikte bağışlanmaz hatalarından biri de tüm düzenli askeri birliklerin başkentten Versay'a gitmesine karşı konulmamasıydı. Büyük bir ilham dalgasının tutsağı olduklarından yoksulluklarını ve kendilerine çevrilmiş top namlularını fark etmeksizin Parisli emekçiler, zanaatkarlar ve aydınlar o güne kadar görülmemiş bir toplumsal ilişki biçimi yarattılar. Çocuklar ve büyükler için ücretsiz okullar, kurslar, kreşler, hastaneler, kulüpler açtılar, kiliseyi devletten ayırdılar. Komün işçi sınıfının hükümeti olmuştu. Emeğin tam kurtuluşu ancak komünle gerçekleşmişti. Ne yazık ki komünde tek vücut olabilecek öncü bir işçi partisi yoktu. Proudhoncular, anarşistler, yeni jakobenler, blankiciler, mason localarının üyeleri komünün faaliyetlerinde kargaşa ve anlaşmazlıklar yaratıyorlardı. Zamanında Versay'a saldırı düzenlememekle komün askerleri karşı devrimcilere geniş çaplı bir saldırıya hazırlanma fırsatı vermişti. Bismarck, Thiers'e çoğunlukla köylülerden oluşan 100 bin Fransız tutsağı vermiş ve bunlar hemen Paris'e salınmıştı. Böylece kent içinde barikatlarda ölümüne bir çarpışma başlamış ve Versaycılar 22 Mayıs'ta Paris'e girmişlerdi. O saatten itibaren toplar susmak bilmemiş, yangın alevlerinin ardı arkası kesilmemişti. Gerçek özgürlüğü öz kaynağından içmiş ve yüce umutlarını zenginleştirmiş olanlar hiç tereddütsüz komünü savunmak için kendilerini ortaya atmışlardı. Paris'in barikatları böyle günlerde halka hizmet mutluluğuna ermiş olanları bir araya getirmişti. Parislilerle birlikte komünü savunanlar arasında isyancı Polonyalı subaylar, Wroblewski, Dombrovski, Rus Pyotr Lavrov, Dmitrieva Korvin-Kurukovskaya, Macar Leo Frankel ve değişik uluslardan pek çok kişi vardı. Bunlar toplam 1000 kişiydi. Kadınlar ve yeni yetmeler erkeklerle yan yana çarpışıyorlardı. Komünsüz yaşamın onlar için hiçbir anlamı yoktu. Tıpkı güneşsiz var olunamayacağı gibi. Komün onlar için hem anne hem çocuktu. Onları suçsuz yere, insanlara mutluluğu getiren iyiliğin yaratıcısı oldukları için cezalandırıyorlardı. Ve insan utanılacak hiçbir şey yapmadığı halde öleceğini biliyorsa, yüreklendirici bir acıma duygusu olarak yüce ruhsal bilinç onu kuşatır ve insan bu denli ağır cinayetlerin işlendiği bir dünyada yaşamak istemez. Ölüm tam bir özgürlüğü müjdeleyen arzulanan bir dost olur. Vicdan zenginliğini henüz yitirmemiştir. Bu zenginlik insanı korkudan uzak kılar. Komün yenilgiye mahkumdu. Kısa süreli iktidarı döneminde neredeyse el yordamıyla insanlık tarihinde ilk kez yeni bir devlet biçimini, proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirmeye çalışmış, asalak, bürokratik polis devletini yıkmıştı. Ama yazgısı kan kaybetmek ve yok olmaktı. Bir toplumsal devrimin zaferi için ülke henüz hazır değildi. Komünciler köylülerin sempatisini kazanmayı başaramamışlardı. İç ve dış düşmanlar tarafından çembere alınmışlardı. Yeryüzünün tüm zengin sınıfları onlara karşıydı. Komün bozkırdaki bir ateş gibi yanıyordu. Tüm yakınlarıyla birlikte derin bir acı içinde olan Marx'ın karısı, ölüme mahkum olan komüncülerin bu trajik hummalı mücadele günlerinde kızları Fransa'ya gittikten sonra Kugelman'a şunları yazıyordu. Değerli doktor, Fransa'daki olaylar yüzünden eşimin, kızlarımın ve benim ne kadar acı çektiğimizi tasavvur edemezsiniz. Başlangıçta o korkunç savaş, ardından ondan daha korkunç olan Paris'in ikinci kez kuşatılması. Cesurlar cesuru Flora'nın ölümü ve şimdi en eski ve en iyi arkadaşlarımızın katıldığı amansız mücadele bizi derinden sarstı. Yetersiz askeri komuta, askeri olan her şeye doğal olarak güvensizlik, gazetecilerin, boş laf ebelerinin taciz edici müdahalesi. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak anlaşmazlıklar, kararsızlık ve çelişkili hareketler. Bu denli genç ve yürekli bir hareket içinde kaçınılmaz olan tüm felaketler galiba özveriye yatkın, sağlam, bilinçli emekçiler baz alınarak aşılabilirdi. Fakat şimdi öyle düşünüyorum ki tüm umutlar yitirildi. Çünkü kendisine Alman parasıyla ödeme yapılmasında direten Bismarck, her biri alçakça cinayetlerin sembolü haline gelmiş, düzen takımından olan Fransız düzenbazlara yalnızca savaş tutsaklarını değil, tüm tesisleri iade ediyor. Biz 2. 1 Haziran kırımıyla karşı karşıyayız. Marx, Enternasyonel için manifestosunu bitirir bitirmez size yazacaktır. Sizin Jenny Marx. Marx ve Engels, Paris'in Prusya ordusu tarafından kuşatılması sırasında başkentin devrimci işçilerinin beklenmedik ayaklanmasından çekinmiş olmalarına karşın, kentin yabancı işgalciler tarafından kuşatılması koşullarında yenilginin kaçınılmazlığını haklı olarak öngörerek devrim başlar başlamaz, Paris Komünü'nü kendilerine yakın bir dava, Enternasyonel'in manevi evladı olarak gördüler. Marx kendisine özgü bir tutkuyla komünün mücadelesine dahil olmuştu. Değişik ülkelerin işçi hareketi önderlerine onların dikkatini komünün tarihsel önemine çeken yüzlerce mektup yazdı. Ve Paris'te kuşatılanlarla bağlantı kurmak için olanaklı olan her şeyi yaptı. Fransa'daki olayların gelişimini gerilim içinde takip ediyordu ve Parisli emekçilerin kahramanlığını takdir ediyordu. Parislilerdeki bu ne esneklik, bu ne tarihsel inisiyatif ve ne özveri yeteneğidir. Dış düşmanlardan çok içeriden gelen ihanetten kaynaklanan 6 aylık açlık ve yıkımdan sonra Prusyalıların süngüleri altında sanki onlar Paris kapılarına dayanmamış gibi başkaldırıyorlar. Tarih bu kahramanlığın bir örneğini daha görmemiştir. Eğer yenilirlerse bunun suçlusu onların yüce gönüllülüğünden başkası olmayacaktır. Vino ve ardından Paris Ulusal Ordusu'nun gerici kesiminin Paris'ten kaçtığı an derhal Versailles'e gitmek gerekirdi. Vicdani kaygılar yüzünden fırsat kaçırılmış. Sanki o soysuz Thiers kendi girişimleriyle Paris'i silahsızlandırmaya başlamamış gibi iç savaşı başlatmak istemediler. Sonuç ne olursa olsun şimdiki Paris ayaklanması eski toplumun kurtları, domuzları ve kahpe köpekleri tarafından bastırılsa dahi partimizin Haziran'daki Paris ayaklanmasından bu yana en şanslı kahramanlığıdır. Kışla, kilise, askeri okullar hepsinden daha çok da küçük burjuva zihniyeti kokusu sinmiş, Nuh Nebi'den kalma yapmacıklarıyla birlikte Alman Prusya Kutsal Roma İmparatorluğu'nun uşaklarını varsınlar gökyüzüne hücum etmeye kalkışmış bu Parislilerle kıyaslasınlar. Paris'teki enternasyonel üyeleri komünün en canlı savaşçılarıydı. Blankiciler ve Prudoncuların bir kısmı kendilerini enternasyonel taraftarı saymıyorlardı. Ancak onlar dahi Parisli işçilerin barikatlarında ölümüne çarpışıyorlardı. Tüm gerici basın Fransa'daki iç savaşın Genel Konsey'in iradesiyle patlak verdiğini bildiriyordu. Paris Komünü'nün doğması, burjuvazi tarafından Marx ve dava arkadaşlarının düşüncelerinin yaşama geçirilmesi olarak görülüyordu. Enternasyonel Paris'te emekçileri başkaldırıya çağırmamış olmasına karşın Marx Paris Komünü'nü Enternasyonel'in canından bir parça olarak görüyordu. Paris'teki enternasyonelcilerle ilişkilerini sürdürüyor ve verili durumun olanaklı kıldığı ölçüde öğütleriyle onlara mümkün olan her yardımı yapıyordu. Mart ayının tam sonunda Paris Komünü konsey üyesi Leo Frankel Marx'a şunları yazıyordu. Eğer sosyal ilişkilerin köklü olarak yeniden yapılanmasını sağlayabilirsek, 18 Mart devrimi tarihte bugüne kadar yapılan tüm devrimlerin en verimlisi olacaktır ve aynı zamanda toplumsal alanda ulaşılması gereken bir şey kalmayacağı için gelecekteki tüm devrimlerin nedenlerini ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda sizin yaşama geçirilmesi gereken sosyal reformlara ilişkin düşünceleriniz komisyonumuzun üyeleri için son derece değerli olacaktır. Çok saygıdeğer yurttaş, sizden büyük davamızın çıkarları için mümkün olduğunca acil yanıt vermenizi rica ederim. Israrlı oluşumu bağışlayın ama öncelikle toplumsal bir cumhuriyetin temelini atmak gerektiği için acele etmek gerekiyor. Marx mektuba hemen yanıt verdi. Bir süre sonra Frankel Marx'a yeniden başvurdu. Eğer öğütlerinizle bana yardımcı olursanız çok mutlu olacağım. Çünkü şimdi denebilir ki yalnızım ve toplumsal çalışmalar departmanında yapmak istediğim tüm reformların sorumluluğunu taşıyorum. Son mektubunuzun birkaç satırından sizin tüm halklara, tüm emekçilere ve özellikle de Almanlara Paris Komünü'nün eski Alman topluluğuyla ortak hiçbir yönü olmadığını açıklamak için mümkün olan her şeyi yapacağınız sonucu ortaya çıkıyor. Siz bununla her halükarda davamıza büyük bir hizmet vereceksiniz. Marx'ın Leo Frankel ve Komün'ün diğer üyeleriyle yazışması çarpışmaların en trajik günlerinde dahi kesilmiyordu. Ancak buyurganlık Marx'a yabancı olduğundan Paris olaylarının katılanlarına doğrudan direktif vermenin olanaksız olduğunu kabul ediyordu. Paris Komünü'nün ilanının ilk günlerinden itibaren Marx, onun etkinliklerine ilişkin tüm bilgileri titizlikle topluyor ve inceliyordu. Bunlar Fransız, İngiliz ve Alman gazetelerinin haberleri, Paris'ten gelen mektuplardaki bilgiler, Thiers hükümetinin üyelerine ilişkin belgelerdi. 18 Nisan 1871'deki Genel Konsey oturumunda Marx, tüm enternasyonel üyelerine Fransa'daki savaşın genel eğilimi konulu bir bildiri gönderme önerisinde bulundu. Bir ay boyunca bu belge üzerinde çalıştı. Başlangıçta Fransa'da iç savaşın ilk ve ikinci taslağını yazdı, ardından çağrının sonuç metnini kaleme aldı. Mayıs ayında Komün'ün iki yöneticisi Frankel ve Varlin'e her zaman olduğu gibi güvenilir Alman tüccarı aracılığıyla çok önemli bir mektup gönderdi. Paris'e kuşatılmış bu kente sızmak büyük bir tehlike anlamına geldiği için önemli bilgileri sözlü olarak iletmeye çaba gösteriyordu. Bu kez konu olağanüstü önem taşıdığından mektup yazması gerekti. Bana göre Komün önemsiz ayrıntılara ve kişisel hesaplaşmalara çok fazla zaman harcıyor. Anlaşılan emekçilerin etkisinin yanında diğer etkiler de var. Ancak yitirilen zamanı telafi edebilseydiniz bunun önemi kalmayabilirdi. Paris dışında İngiltere'de ve diğer ülkelerde gerekenleri yapmak için mutlaka acele etmelisiniz. Prusyalılar kaleciklerini Versaylıların eline vermezler. Fakat nihai barış anlaşması 26 Mayıs imzalandıktan sonra hükümetin Paris'i kendi jandarmalarıyla kuşatmasına yardım edeceklerdir. Thiers ve Şürekası Poirier-Cartier'de imzalanan antlaşmalarında sizin de bildiğiniz gibi yüksek miktarda bir rüşveti şart koştuklarından Bismarck tarafından önerilen Alman bankalarının yardımını reddettiler. Yoksa rüşvetten mahrum kalırlardı. Onların anlaşmasının gerçekleştirilmesinin ön koşulu Paris'in fethedilmesi olduğundan Bismarck'tan ilk taksidin Paris alınıncaya kadar ertelenmesini rica ettiler. Bismarck bunu kabul etti. Prusya'da bu paralara çok ihtiyaç duyduğundan Versaylılara Paris'in alınması sürecini hızlandırmak için mümkün olan tüm kolaylıkları sağlayacaktır. Bu nedenle tetikte olun. Bismarck'ın Versaylı hainlerle yaptığı görüşmeler ve anlaşmalar konusundaki bu çok gizli bilgileri Karl Marx'a Johannes Michel veriyordu. Ben bilgileri yöneticisi olduğum gizli örgütün daha önce üyesi olan 1848'den 1853'e kadar Bismarck'ın sağ kolu bir insandan aldım diye yazıyordu Marx Paris Komünü günlerine ilişkin. Bu insan bana Almanya'dan Almanya hakkında gönderdiği raporların hala bende olduğunu biliyor. O tümüyle benim alçak gönüllülüğüme bağlı. Onun bana iyi niyetini gösterme çabaları da bundan kaynaklanıyor. Bu size de söylediğim gibi eğer bu yıl Hanover'e Kugelman'ı ziyarete bir daha gidersem Bismarck'ın beni tutuklamaya karar verdiği konusunda beni uyaran insanın ta kendisi. Eğer Komün benim uyarılarımı dinleseydi, ben Komün üyelerine Montmartre'ın kuzeyini, Prusya tarafını güçlendirmelerini önerdim. Onların bunu yapmak için hala zamanları vardı. Onları aksi takdirde tuzağa düşecekleri konusunda uyardım. Onlar için Piat, Grusse ve Vesinge'nin iç yüzünü dışa vurdum. Onlardan Komün düşmanlarının insanlık dışı hareketlerini belli bir düzeye kadar frenleyebilecek olan ulusal savunma hükümeti üyelerini gözden düşürebilecek tüm belgeleri derhal Londra'ya göndermelerini istedim. Böylece Versaylıların planı kısmen suya düşebilirdi. Paris Komünü'nün varoluşunun ilk gününden itibaren ne emekçiler ne de Ulusal Ordu Merkez Komitesi yeni bir iktidarın kurulmasına teorik olarak hazır değillerdi. Onlar savaşın gidişine göre halkı baskı altında tutmak için hizmet veren eski devlet mekanizmasını yıkıp yeni tip bir devlet kurma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardı. Bu tarihsel davayı Paris proletaryası başlamış olan iç savaşın ilk anından itibaren gerçekleştirmişti. Proletarya yeni bir devletin temellerini atarak burjuva iktidarının tüm kurumlarını, bakanlıklar, ordu, polis yok etmişti. Komün üyelerinin çoğunluğu ya emekçilerden ya da onlarca kabul edilmiş temsilcilerden oluşuyordu. Komünde proleterler, sosyalistler, enternasyonelciler ve ilk enternasyonel şubesinin 30'dan fazla üyesi ve onların yanı sıra çok farklı fraksiyonlara mensup insanlar da vardı. Paris Komünü'nün yurtsever burjuva cumhuriyetçilerinden olan rastlantısal üyeleri, proleter özü belirginleşir belirginleşmez komünden ayrıldılar. Parti anlamında Paris Komünü homojen değildi, azınlık ve çoğunluk diye bölünmüştü. Siyasal mücadelenin ve proletarya diktatörlüğünün gerekliliğini yatsıyan sağcı Proudhoncular ve siyasal mücadeleyi benimseyen ve üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinden yana olan solcu kolektivist Proudhoncular azınlık içinde yer alıyorlardı. Çoğunluksa yeni Jacobenler denen küçük mülkiyetten ve büyük sermayenin sınırlandırılmasından yana olan küçük burjuva demokratlarından, sosyal-ekonomik yeniden yapılanmanın önemini anlamayan ve küçük bir devrimci grubun devrimci diktatörlüğünü savunan küçük burjuva demokratlarından oluşuyordu. Tüm siyasal konularda çoğunluk ve azınlık arasında azınlığın dağılma noktasına geldiği Mayıs ayında doruğa ulaşan şiddetli bir mücadele sürüyordu. Sosyalist proleterler bu mücadelede komünün namusuna yakışır bir şekilde üstünlüğü elde ettiler. Komün asamblesi aracılığıyla tarihe geçen bir dizi ekonomik ve toplumsal önlemler aldılar. Marx'ın da işaret ettiği gibi komünün en büyük toplumsal etkinliği ve varoluş nedeni çalışmalarıydı. Onun sözlerine göre komün işçi sınıfının hükümetiydi. Paris Komünü öncelikle halka baskı yapmak için var olan kurumlarda değişiklikler yaptı. Komün, halkın çıkarları aleyhine azınlığın önceliklerini savunan devlet iktidarının ortadan kaldırılması yoluyla işçiler ve tüm emekçilerin ulusal birliğini korumaya çaba gösteriyordu. Devrim sürecinde bozulmuş olan eski burjuva örgütü yerine yenisi kurulmuştu. Paris Komünü'nün devleti inşası sonucunda proletarya demokrasisinin temelleri atılmıştı. Paris Komünü'nün tüm işleri yönetmesi için 10 ayrı komisyon kurulmuştu. Bunlar, yürütme, askeri, dış ilişkiler, adalet, maliye, iç işleri ve güvenlik, çalışma, eğitim, gıda, sosyal hizmet komisyonlarıydı. Komisyonların ve 20 Nisan'dan itibaren onların yerini alan delegasyonların başında Paris Komünü tarafından seçilen yöneticiler vardı. Cephede işlerin kötüleşmesinden dolayı 1 Mayıs'ta Paris Komünü Asamblesi geniş yetkilerle donatılmış olan Toplumsal Kurtuluş Komitesi'ni kurdu. Proletarya siyasal iktidarı, proletarya için üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ve emekçilerin kapitalistler tarafından sömürülmesine dayanan toplumsal sistemin yıkılması için araç olmuştu. Paris Komünü kurulduğundan bu yana geçen 72 gün içinde emekçilerin, ayrıca memurların da emeklerinin korunması yönünde bir dizi kararname yayımladı. Fırınlarda gece çalışmayı yasakladı, ceza sistemini yasakladı, sahipleri tarafından terk edilmiş ya da çalışmaları durdurulmuş fabrikaları, imalathaneleri, atölyeleri tespit ederek üretimin yeniden başlatılması için işçi birliklerine devretti. Söz konusu kuruluşların eski sahiplerine aracı komisyonlarla tespit edilen miktarda tazminat alma hakkı verdi. Devlet ve işçi kontrolü sistemi oluşturuldu. Komüncüler Fransız köylülerini kendi yanlarına çekmeye çalıştılar ama hem azınlığın hem de çoğunluğun işçi köylü birliğinin önemini kavrayamaması ve diğer bir dizi nedenden dolayı bunu başaramadılar. Daha başlangıçta hatalı savunma taktiği uygulayan Paris Komünü, devamında da Thiers'in başkanlık ettiği karşı devrimci güçlerin yenilgiye uğratılması için olanaklarını kullanamadı. Versaylılarla ilk silahlı çarpışma 2 Nisan'da başlamış olmasına karşın proletarya iktidarı savaş hazırlığına çok az önem verdi. Paris Komünü'nün silahlı kuvvetleri iyi organize edilememişti. Paris'teki depolarda 285 bin hiç kullanılmamış tüfek varken onlar yeterli miktarda silaha sahip değillerdi. Mayıs Paris Komünü'nün can çekişme sürecini beraberinde getirmişti. İnsanlarda umutsuzluk farklı farklı baş gösterebilir. Bazen bu umutsuzluk iradeye ket vurabilir, düşünceleri karmaşıklaştırır, korku ve cesaretsizliği getirir, düşünememeye iter. Kurtuluş arayışı için koşuşturmaya zorlar, insanı yakınlarından yoksun bırakır, solucanlar gibi yerlerde süründürür. Bir de insanı taş gibi hareketsiz kılan ve üzen, ağlamaklı, miskin, acınası kılan bir umutsuzluk vardır. Komüncülerin umutsuzluğu ise eyleme geçiren ve gururlandıran türdendi. Bu umutsuzluk kahramanlar yaratıyordu. O andan itibaren ölüm artık korkutmuyordu onları. Eğer komüncü olarak yaşamak olanaksızsa geriye dövüşerek ölmek kalıyordu. Parisli proleterler eşsiz mücadelecilikleriyle yaşayıp bu mücadele uğruna saygı uyandıracak kadar özveriyle ölebilmeyi sanat haline getirmişlerdi. 80 yıl boyunca devrim barikatlarında defalarca çarpışmışlardı. Onların özgürlük için inatçı mücadelelerini içeren çok değerli efsaneler kuşaktan kuşağa aktarılmıştı. Komüncülerin babaları ve dedeleri ölüme aldırmaksızın anavatan topraklarını kendi kanlarıyla sulamışlardı. Ölmüşler ama yenilmemişlerdi. Onların öcünü almak için yeni militan orduları savaşa kalkışmışlardı. Düşünceleri uğruna ölmeye hazır olanların gücünü anlatabilmek mümkün değildir. Onlar yenilgi nedir bilmezler. Düşünceden ödün verme, ihanet ve alçaklığın pek çok türü yok oluş karşısındaki korkudan doğmuştur. Komüncüler tüm bunlardan uzaktılar. Catherine, Wroblewski'nin komuta ettiği ve Güney Cephesi'ne konuşlanmış olan 2. Ordu'ya bağlı 101. Tabur'un hasta bakıcısıydı. Altın saçlı terzi, Varen Caddesi'ndeki dikiş atölyesinden ayrılıp kendini komün davasına adadığından bu yana onun karakteri belirgin şekilde değişmişti. İnsanlardan ürkmüyor ve içine kapanmıyordu artık. Yapmacık dışa dönük tavırlarıyla sıkılganlığını gizlemeye çalışıyor, fakat tanımadığı biri kendisine baktığında yanaklarının kızarmasına engel olamıyordu. Catherine, Valery Wroblewski'yi seviyordu. Yaralılara sargı yaptığı sırada Wroblewski'nin hastaneyi denetlemeye geldiğini görür görmez küçük bir kız gibi tepeden tırnağa kızarıyor ve hemen onu karşılamaya koşuyordu. Komünün en iyi çalışkan ve sadık subaylarından birisi olan Wroblewski, askeri bilgi bakımından Petersburg Askeri Lisesi'nde ardından askeri okulda okumuş, oradan da parlak bir başarıyla bitirdiği Genelkurmay Akademisi'ne mülazım subay olarak gönderilmiş yurttaşı, ordu komutanı Yaroslav Dombrovski'den sonra geliyordu. Dombrovski, Paris Komünü'ne katılan birkaç yüz Polonyalı arasında en önde gelen üst düzey komutandı. Dombrovski ve Wroblewski'nin proleter Paris'in savunucuları saflarına katılması onların yurttaşları üzerinde büyük bir etki yapmıştı. Özellikle Uluslararası İşçiler Birliği'nin Paris kanadına yakın olan Demokratik Birlik'ten ve Polonya Sol İllegal Askeri Grubu olan Askeri Komplo Birliği'nden 600 civarında Polonyalı sürgün komüncülere katıldı. Valery Wroblewski kendisine bağlı az sayıda silahlı kuvvetlerle birlikte kahramanca yararlığıyla üne kavuştu. Korkusuzluğu ve çabalarıyla askerlerini esinlendirmeyi ve onlara örnek olmayı başardı. Tehlike anlarında onun kendisine hakim oluşu, yaratıcı zekası ve dayanıklılığı çevresinde hipnotizma etkisi yapıyor ve onlara kendine güven, cesaret aşılıyordu. Wroblewski, generalliğe terfi ettiğinde bu yüksek makama uygun maaşı kesinlikle reddetti ve yalnızca bir at aldı. Çocukluğundan beri çok iyi bir biniciydi. Generalin yeri askerinin yanıdır diyen Wroblewski, bir asker gibi yaşıyordu. Parisli emekçilerin federeciler olarak adlandırdığı ulusal orducular, Polonyalı devrimcinin bu özelliklerine büyük bir saygı gösteriyorlardı. Onların içtenlikle sevdiği bir insandı ve onlar üzerinde büyük bir etkisi vardı. Wroblewski'nin 101. taburu korkusuzluğu ve savaş yeteneğiyle ünlenmişti. Taburun kurulduğu ilk günden itibaren Catherine Stock, hasta bakıcı ve asker olarak orada çalışıyordu.